Ayrım 30, sayfa 265. "Boş ver," dedi. "Benimki sadece mantıksız bir faraziye. Tabii ki bir ilgisi yok. Ama senin düşlerindeki çocukluk devrenle, köşkün yanması ve o gece bekçisinin ölümü aklıma böyle bir şeyi çağrıştırdı. Bir de senin dün babanın evine gittiğinde Cemal Efendi'nin ve babanın tutumları, gösterdikleri tepki aklıma böyle bir şeyin gelmesine neden oldu. Komik bir şey. Düşündüğümün farkındayım. Unut gitsin. Galiba ben de saçmalamaya başladım. Oysa beni bir düşünce almıştı. Düşlerimle köşkteki yangın oldukça ilgisiz görünüyordu. Aralarında bir illiyet kurmak mantıksızdı. Daha doğrusu bana da öyle görünmüştü. Düşlerime giren o yüzü olmayan adam, köşkün bekçisi Bedri Karaman olabilir mi dersin?" diye fısıldadım. Derya yarım ağız fısıldadı. "Hiç sanmam. Takma kafanı şimdi de buna. Biz kendi kendimize sorun yaratıyoruz." Üstünden yorganı atıp kalkmaya çalıştı. Ayak bileğinden kavradım. "Dur, kalkma daha. Konuşmamız bitmedi." "İyi ama geç kalıyorum. Duşa girmeliyim. Saat 8'i geçiyor." Ona izin vermedim. Bacaklarından tutup kendime çevirdim. Gözlerimdeki heyecanı görünce homurdandı. Hemen itiraza kalkıştı. "Şimdi olmaz. Hevesini akşama sakla." "Dur, sözümü kesme," dedim. "Ne var? Bu gece babamlara gidelim mi yine?" Mavi gözleri irileşti. "Neden?" "Daha iki gece evvel oradaydık." "Ne fark eder ki? Yabancı yer değil ya. Babam istediğim zaman gidemez miyim?" "Gideriz gideriz herhalde de senin niyetin başka. Bu meseleyi kurcalamak istiyorsun, değil mi?" "Evet. O zaman babana gördüğün kabuslardan bahsetmek zorunda kalacaksın." Omuz silktim. "Ne fark eder ki? Hiç doğru olmaz Murat. O yaşlı ve hasta bir adam. Bir de kendi problemlerinle onu üzmeye hakkın yok. Unutma, bütün bu vesveselerin kaynağı sadece rüyaların." Yatağın içindeki tartışmayı uzatmadım. Ama ikimiz de o gece babama gideceğimizi biliyorduk artık. Çocuk yıllarımda babanın işlediği bir cinayete tanık olmam herhalde hafızamı geçici olarak kaybetmeme yol açacak kadar ciddi bir travma olması gerekirdi. Bunu anlayabilirdim ve yıllar sonra olayın şuur altındaki etkisi hafifleyince yavaş yavaş düşlerim vasıtasıyla olayı anımsamaya başlıyor ve yıllarca bilinçaltındaki olay sata çıkıyordu. Derya da ben de gizli gizli aynı şeyi düşünüyorduk. Tabii henüz cevabını bilmediğimiz bir sürü sual şimdi beynimizde şekilleniyordu. Ölen kişi kimdi acaba? Bekçi Bedri Koraman mı? Bu bence zayıf bir olasılıktı. Annemin köşkte çalışan bir müstahdeme aşık olabileceğine ihtimal vermiyordum. O halde öldürülen kimdi şimdi? Ne yazık ki rüyalarımda buna bir cevap bulamıyordum. Babamın boğuştuğu adamın yüzü bütün kabuslarımda hep yoktu. Bembeyaz, dokunulmamış bir kağıt kadar temiz ve şekilsiz. Aslında galiba biraz daha sabır göstermeliydim. Çocukluğumun hatırlayamadığım kayıp devresi yavaş yavaş şekilleniyor ve geri geliyordu. Sadece biraz daha dayanmalı ve yılmamalıydım. Önce içimi bir sevinç kapladı. Düşündüklerim doğru ise ben hasta filan değildim. Bilakis çocukluğumda geçirdiğim travmanın yıllar sonra etkisinden kurtulmak üzereydim. Hiç kuşkusuz o olaya küçük yaşta tanık olmam ruhumda derin bir iz yaratmış ve belleğim bunu kabul etmeyerek şuur altına itmiş ve bir tür korunma mekanizmasını harekete geçirerek olayı beynimin çıkaramayacağım derinliklerine gömmüştü. Şimdi yavaş yavaş her şey şekilleniyordu. Belki tıbbi bir yardıma destek görmeden bütün her şeyi hatırlayacaktım. Sonra aklıma bir husus daha takıldı. Acaba gerçekten bir cinayet işlenmiş miydi? Son düşümde gördüğüm olay babamla o yüzü olmayan adamın boğuştuklarıydı. Bu son rüyada ben elinde hançer olan babamın adamı öldürdüğü sonucuna varıyordum. Benimki yalnızca bir tahmindi. Olması gereken kaçınılmaz bir sonuç. O kavganın sonu başka ne şekilde bitebilirdi ki? Ama yanılıyor olamaz mıydım? O travmayı yaşamak için bir cinayete şahit olmam şart mıydı? Hiç de değil. Son rüyamı bir daha hatırlamaya çalıştım. Annemin attığı çığlıkları, odanın bir köşesine çekilmiş çırılçıplak halde duvarın dibine büzülüp kalmış halini canlandırdım gözümde. Rüyadaki gördüğüm manzara ile beynimde şekillenen görüntüler birbirine karışmaya başladı. Yerdeki halının üzerinde de iki erkek öldüresiye boğuşuyordu. Bu manzara bile ufak bir çocuğun ruhunda derin izler bırakmaya yetmez miydi? Yeterliydi bence. Keşke bu konuyu Derya'ya da açsaydım. Belki de ortada bir cinayet de yoktu. Bu sadece benim faraziyemdi. Geçirdiğim travma için yarattığım bir sebep. Derya az önce evden çıkmış, arabasına atlayıp bürosuna gitmişti. Aklıma gelen bu ihtimali hemen telefon edip kendisini açmak hevesine kapıldım. Ama son anda vazgeçtim. Kızcağızı zaten yeterince üzüyordum. Şimdi henüz kanıtlanmamış yeni bir olasılıkla onu rahatsız etmenin bir manası yoktu. Bunları düşünürken bir yandan da giyiniyordum. Sırtıma kalın balıkçı kazağımı giydim. Montumu aldım. Arabanın anahtarını bıraktığım yerden almaya uzanırken birden montumun cebindeki kabarıklık dikkatimi çekti. Elimi montun cebine sokup ne olduğunu anlamaya çalıştım. Bu Behzat'ın o lanetli evde bulduğu ipti. Tüylerim diken diken oldu birden. Bu ipin cebimde ne işi vardı? O ipi evden aldığımı hatırlıyordum. Hatta Derya'ya gösterdiğimi de. Ama sonra ne yapmıştım acaba? Fırlatıp çöpe atmış mıydım? Saklamış olduğuma ihtimal vermiyordum. Daha da ilginci, montumun cebine yeniden tıktığımı hiç sanmıyordum. O ip bana yeniden Şinasi Sarıkaya'yı hatırlattı. Bir an bütün düşündüklerimin tutarsız olduğuna kanaat getirdim. Meselenin asıl çözümü mutlaka o adamda ve onun lanetli evinde olmalıydı. Çünkü kabuslarım ilk defa o evde başlamıştı. Ve babamın bir cinayet işlediğini sandığım mekan da orasıydı. Kapının önünde öylece dikilip kaldım. Yerimden kımıldayamıyordum. Beynim karıncalanıyordu adeta. Bir takım hayaller, şekiller hafızama hücum etmeye başlamıştı. Cebimde bulduğum ip muhtemelen yeni bir nöbeti tetiklemiş olabilirdi. Galiba yeni bir nöbet geçirmek üzereydim. Durduğum yerde titremeye başlamıştım. Cebimden çıkardığım ip hala parmaklarımın arasındaydı. Derin soluklar aldım. Bir yere oturmak ihtiyacı duyuyordum. Sallanarak en yakın iskemleye doğru yürüdüm ve güç bela oturdum. Sanırım buna tam bir nöbet denemezdi. Şuurum yerindeydi. Kendimden geçmiş sayılmazdım. Ve yetersiz de olsa hala düşünebiliyordum. Evet, Şinasi Sarıkaya'yı tamamen unutmuştum. Zaten her şey onunla başlamamış mıydı? Şinasi Sarıkaya kimdi? Babamın bir işçisi mi sadece? Hiç sanmıyordum. Öyle olsa 33 sene önce babam işçisinden o evi neden satın almış olabilirdi ki? Hem neden o evi kendi adına değil de 8 yaşındaki oğlunun üzerine yapmıştı? O evde bir şeyler olduğu kesindi ama ne? Yoksa yüzünü bir türlü göremediğim adam Şinasi Sarıkaya mıydı? Babam o adamla mı boğuşmuştu? Veya başka bir deyişle annemin sevgilisi o adam mıydı? Kafam hala çalışıyordu. Bir mantıksızlığı yakalar gibi oldum. Eğer babam o boğuşma anında Şinasi Sarıkaya'yı öldürdüyse o evi nasıl satın alabilirdi kendisinden? Bunun tabii sonucu olarak o evdeki suratsız adam Şinasi olamazdı. Kimdi peki? O ev neden rüyalarıma girmişti hep? İp hala parmaklarımın arasındaydı. İğrenerek bakıyordum o düğme. İçimdeki nefret ve sıkıntının sembolüydü sanki. İşte o an hiç beklemedik bir şey oldu. Ağır ağır oturduğum sandalyeden kalktım. Başım dönüyor ve bedenim titremeye devam ediyordu. Ama bilinçsiz bir şekilde çalışma odama doğru yürümeye devam ediyordum. İçimden yükselen bir sevk itabi beni kontrolüm dışında belirli bir hedefe doğru sürüklüyordu. Kesinlikle hareketlerimde bilinçli değildim. Kendimi denetleyemiyordum ama nereye gittiğimi biliyordum. Çalışma odasından içeriye girdim. Tavana kadar yükselen kitap raflarının önüne geldim. Nazarlarımı en üst raflardan birine çevirmiş bakıyordum. Boyum o rafa erişemezdi. Bir robot ahengi içinde usul usul odadaki iskemlelerden birine çekip üstüne çıktım. Bir elimde hala o düğümü tutuyordum. Sonra serbest olan elimle rafta duran kitapları aşağıya doğru savurdum. Yerleri boşalan kitapların arkasında tozlu bir mukavva kutu ortaya çıkmıştı. Bir süre bakışlarımı o kutudan alamadım. İçimden ağlamak geliyordu. Kutuyu yerinden çekip almak için gereken enerjiyi bir türlü gösterecek gücü bulamıyordum kendimde. Nihayet uzanıp titreyen parmaklarımla kutuyu yıllardır durduğu yerden aldım. İçimden ne çıkacağını bilmiyordum artık. Bu benim gizli hazinemdi. İskemleden indim. Heyecandan sarsılan vücudum parmaklarımın daha da titremesine sebep oluyordu. O kutuyu seneler evvel bu daireyi satın aldığımda oraya ben kaldırmıştım. Ve o günden beri de yerinden çıkarmıyordum. Kutu benim için mahremdi. Elime bile sürmezdim ona. Beynim karmakarışıktı ve başımda şiddetli bir zonklama hissediyordum. İşin en hazin yanı sakladığım o kutunun içindekileri hatırlamamdı. Ama bildiğim gerçek ise o kutunun içindekilerin travmama neden olan bazı kanıtların var olduğuydu. Zihnimin garip bir oyunuydu bu bana. Onları hem biliyor hem uzun zamandan beri saklıyor ama gerçeklerle yüz yüze gelmek istemiyordum. İskemleden inmiştim ama kutuyu bir yere koyup kapağını açacak halde değildim. Güçlükle bir iki adım attım. Ayaklarım kütüphane rafından aşağıya yuvarladığım kalın ciltli kitaplara takıldı. Az daha yuvarlanacaktım. Güçlükle çalışma masama yürüdüm. Kutuyu üstüne bırakarak masanın arkasındaki döner koltuğuma çöktüm. Kalbim duracak gibiydi. Artık nefes almakta zorlanıyordum. Bir süre o lanet kutuya baktım. Sanırım hafızamdaki sorunu çözmek üzereydim. Geçmişin karanlık izleri ağır ağır ortaya çıkıyor. Yıllardır bilinçaltında sakladığım sorun aydınlanıyordu. Sonra beklenmedik bir hızla kapağı kaldırdım. Bir yığın, belki bir albümü dolduracak kadar fotoğraf ortaya çıkmış ve hepsi anneme ait resimlerdi. Ama en ilginci fotoğrafların altında sakladığım kalın ip yumağını bulmak oldu. Gözlerim kin ve nefretle o iplere yoğunlaştı. Artık bir nöbet anında olup olmadığımı kestiremiyordum. Eski, yaşanmış olaylar zinciri film kareleri gibi gözlerimde canlanmaya başladı. Bu sefer tablo farklıydı. Annem yine çıplaktı ama bir yatakta değil. Geniş bir tahta masanın üzerinde yatıyordu. Elleri ayakları sıkıca masaya bağlanmıştı. Ve kadıncağız acı çığlıklar atıyordu. Ben ise hep kabuslarımda gördüğüm gibi çaresiz bir şekilde ona bakıyordum. Yüzü olmayan adam ise tam annemin baş ucunda kahkahalar atarak onu seyrediyordu. Kahkahalarda vahşi ve nefret dolu bir ihtirasın izleri vardı sanki. Çıkan sesler kulaklarımı tırmalıyordu. Ama gördüğüm tabloda bir eksiklik vardı. Ya da bir takdim tehir. Daha önceki rüyamda babamın nefes nefese çayırlarda koştuğunu ve beni görmezliğe gelerek eve daldığını hatırlıyordum. Oysa babam şimdi benden sonra odaya dalmış ve o yabancının üstüne atılmıştı. Boğuşma kısa sürmüştü. Yerlere yuvarlanmışlardı. Sonra babam ayağa kalktı. Ve ben dehşetle o anı bir daha yaşadım. Adamın ense kökü kesif kanla kaplanmıştı ve adamın ensesinde bir hançerin kabzası duruyordu. Masanın üzerine kapanıp hıçkırmaya başladım. Sonunda geçmişim aydınlanmıştı ama ne aydınlanış. Yaşadığım travmaya neden olan hadiseyi artık öğrenmiş bulunuyordum. Kabuslarımda eksik kalan husus aydınlanmış, babamın işlediği cinayeti görmüştüm. Çok garip bir duyguydu bu. Yıllardır kişiliğine toz kondurmadığım babam katil çıkmıştı sonunda. İnanmak zordu ama gerçeği yakalamıştım. Ne yapacağımı ve düşüneceğimi kestiremedim bir an. Bütün geçmişimden herkesin saygıyla bahsettiği Burhan Akyol bir katildi. Sesim gayet boğuk çıkmıştı. Kendi sesimi bile tanımakta zorlanıyordum. Elimde tuttuğum cep telefonu neredeyse parmaklarımın arasından kayıp sırlarımı saklayan mukavva kutunun içine düşecekti. Gördüm, nihayet gördüm der ya diye inledim. Söylediklerimden pek bir şey anlamayan sevgilim sordu. Ne gördün Murat? Katili. O suratı olmayan adamı öldüren kişiyi. Hattın öbür ucunda kısa bir sessizlik oldu. Bezgin bir eda ile mırıldandı Derya. Yine kabus mu gördün? Evet diye kekeledim. Neredesin şimdi? Evdeyim. Şaşırmış gibi homurdandı. Sen de benim arkamdan hazırlanıp şantiyeye gitmedin mi? Hayır, gidemedim. Yoksa yeniden yatıp uyudun mu? Sisli kafama durumu muhakemede güçlük çekmeme rağmen sinirlenmeye başlamıştım. Ne anlamsız sorular birbiri ardına sıralıyordu Derya. Oysa en can alıcı noktayı hala bana sormamıştı. yoksa katili merak etmiyor muydu? Son sorusuna cevap vermeyince sanırım bozulduğumu anlamıştı. Rüyanda babanı gördün dedi nihayet. Evet diye bağırdım. Adamı tam ense kökünden bıçakladı. Söylediği şey daha da sinirimi bozdu. Sen iyi misin? Allah'ım bu nasıl bir laftı? Nasıl iyi olabilirdim? Ona babamı cinayet işlerken gördüğümü söylüyordum. O bana abuk subuk, yersiz sualler yöneltiyordu. Hiddetten tek kelime etmeden telefonu kapattım. Ayrım sonu sayfa 273.